Ayrım 6, sayfa 32. Şekil 1. Bu şekilde sürü halinde uçmakta olan göçmen kuşlar resmedilmiş. Japon adalarından birinde bölge maymunlarının doğal sığınağı olarak benimsenen küçük bir adadaki maymunların topluluk hayatı üzerinde yapılan bilimsel incelemeler de bu konuda aydınlatıcı bilgiler sağlamıştır. Parantez aç, Daigust 1971, parantez kapa. Bu adada gözetleme kuleleri, film makineleri, ses alıcı araçlar yoluyla bu tür maymunlar üzerinde yıllardır bilginler çeşitli açılardan incelemeler yapmaktadır. Bunların bizi ilgilendirecek yönlerini şöylece özetleyebiliriz. Maymunların yapmaya bilmedikleri ya da alışmadıkları yeni davranışları önce içlerinden en cüretli, güçlü ve becerikli olanı denemeyi düşünmektedir. O başarıya erişince ötekiler yavaş yavaş bu davranışı benimseyip yaygınlaştırmaktadır. Doğal olarak denize karşı çekingenlik duyan maymunlar uzun süre kıyıdan biraz açıkta yüzen Hindistan cevizi gibi ilgi duydukları besinleri alıp kullanmak cesaretini gösterememişlerdir. Hepsi de deniz suyunun erişebildiği sınırın biraz ötesinde bekleşerek dalgaların yiyeceği karaya atmasını beklemişlerdir. Bir kezinde ötekilerden daha becerikli ve cüretli gözüken bir maymun, kıyıya hayli yaklaşmış bir besini ötekilerden önce ele geçirebilmek için birkaç adım suyun içine girmiş ve nesneyi alarak ötekileri imrendirmiştir. Bir dahaki seferde aynı maymun biraz daha öteden besin toplamaya kalkmıştır. Bu yaşantının yan ürünü su sporlarının gelişmesi olmuştur. Sıcak havalarda deniz suyunun serinletici etkisini yaşayan hayvanlar besin sağlamanın dışında da serinlemek için suya girmeye, birbirleriyle sulaşmaya kalkmıştır. Başka bir cüretli ise kıyıdaki bir kayanın üstüne çıkarak denize atlamanın coşku ve zevkini keşfetmiş, ötekilerden de hemen onu izleyenler olmuştur. Buna benzeyen başka bir ilginç maymun buluşu ise şöyle gerçekleşmiştir. Dalgalar ya da deniz gelgitinin kıyı kumları üzerinde bıraktığı tahıl artıklarını avuçları ile sıyırarak ağızlarına akıtmak, atmak maymunların eskiden beri yararlandıkları bir besin kaynağıydı. Fakat elleri ile ne kadar dikkatli sıyırırlarsa sıyırsınlar, tahıl artıkları ile biraz kum daima ağza gidiyor, bunları elden geldiğince salya yardımı ile ayıklayıp dışarıya tükürmek gerekiyordu. Yağışlı bir günün sonunda güneş bulutlardan çıkınca maymunlar kıyıda gene tahıl artığı toplamaya girişmiştir. İçlerinden birisi avucuna biriktirdiklerini tam ağzına atacağı sırada ötede bir ağacın dibinde yağmur sularının oluşturduğu küçük bir su birikintisini fark etmiştir. Bir süre elindeki tahılla su birikintisine bakıştıktan sonra su birikintisine doğru ilerlemiş, avucundaki tahılı suyun üzerine serpmiş, yıkanıp kumlardan arınan ve suyun üzerinde yüzen tahıl tanelerini sıyırarak ağzına doldurmuştur. Bu buluşu tekrarlayıp durduğu sırada öteki maymunlar da onu izlemiş ve onun keşfini yaygınlaştırmaya koyulmuştur. Üzerinde kısaca durulması yararlı olacak başka bir gözlem de küme başlarının oluşumu ile ilgilidir. Maymunlar ada üzerinde bölge sınırlarını kendilerinin belirlediği alanlarda genişçe aile birimleri halinde yaşamaktadır. Bu birimler zaman zaman toplantıya benzeyen buluşmalar yapmaktadır. Seçilen genişçe bir açıklıkta ailenin güdücüsü genellikle yaşlıca ve güçlü bir maymun ortaya oturmaktadır. Dişiler ve yavrular onun önüne doğru ortada toplanmaktadır. Erkeklerse en dıştaki halkayı oluşturmaktadır. Üreme yüzünden ailenin genişlemesi bazı toplumsal gelişmelere yol açmaktadır. Bu gibi toplantılarda gösterişli, genç bir erkek kümenin biraz açığına çekilmekte ve çevresine genç erkek ve dişilerden oluşan ufak bir grubu da alarak yeni bir aile çekirdeği oluşturmaktadır. Birkaç oturumdan sonra bu yeni kümenin sınırı da iyice belirmektedir. Fakat yeni küme henüz aslından kopmuş değildir. Toplantılardan birisinde yeni küme başıyla eskisi arasında bir çatışma çıkmakta ve yeni küme bunun sonucu olarak kopup uzaklaşmaktadır. Küme ya da toplumsal hayatın oluşup gelişmesinde, doğal koşullar altında varlığını sürdürebilmesinde çeşitli küme ya da sürü başlarının önemini belirtecek örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu nitelikleri belirleyen belli başlı gücün şimdilik doğa yasaları olduğunu söyleyebiliriz. Üremede bir kuşaktan ötekine genler yoluyla geçen niteliklerde doğanın en çok iltimasına uğrayan bireyler ortalamanın ölçü ve niteliklerine göre mutlu bir üstünlükle dünyaya gelmektedir. Tabii içinde yetişilen çevrenin de bu gizil gücü uyarıp geliştirecek yeterlilikte olması da zorunludur. Bu doğal nitelikler arasında boyut, yapı gibi biyolojik özelliklerin önemi çoktur. İleride bununla ilgili araştırmalara değinilecektir. Fakat bunların yanı başında dayanıklılık, enerji, gizil gücü, duyu organı duyarlılığı gibi etmenlerin yanı başında üstün öğrenme ya da anlık gücünün de önemli bir yeri var. Bu üstünlüğü oluşturan etmenler ne olursa olsun konunun bu noktasında önemli olan sonuç şudur. Topluluk halinde yaşayan cinslerin bireyleri arasında her açıdan önemli farklılıklar var. Bunların sonucu olarak üstünlük gösterenler güdücü, gösteremeyenlerse güdülen durumuna girmektedir. Parantez aç, Gardner 1956, parantez kapa. İlkel topluluklar. İlkel toplumlar arasında yapılan antropolojik inceleme ve araştırmalar da bu konuda dikkate değer sonuçlar ortaya koymuştur. Doğa olaylarının nedenlerini, birbiriyle ve kendi yaşamları ile olan ilişkilerini yeterince anlayacak bilgi ve tecrübeden yoksun olan ilkel insan, sürekli bir güvensizlik duygusunun baskısı altındaydı. Bunun yarattığı gerilimin verdiği rahatsızlıktan kurtulabilmek için daima çeşitli dayanaklar aramak zorunu duymuştur. Bunun sonucu olarak büyü, tütsü gibi davranışlardan başka totem, tabu gibi koruyucu kavram ve simgeler de geliştirilmiştir. Bunlardan hangisinin hangi tehlikeye karşı iyi geleceğini ve en etkili uygulama yollarını uyduran, geliştiren ya da öğrenenlere büyücü, sihirbaz, sağıtımcı gibi adlar verilmiştir. Bunların kabile içinde özel yetkileri ve önemleri vardı. Başka bir gerçekse besin sağlamakla ilgilidir. Henüz avcılık aşamasında bulunan kabileler sürekli olarak kendilerinin ve kendilerinden üreyenlerin besin ihtiyacını karşılamak zorundadır. Bu yüzden av hayvanlarının bulunabilecekleri yerleri kestirmek, izlerini sürebilmek, tuzağa düşürmek ya da ellerindeki ilkel araçlarla öldürebilmekte gerekli üstünlüğü ve yeterliliği gösterebilen kabile bireylerine ötekilerine göre üstünlük ve seçkinlik sağlamasından daha doğal bir sonuç düşünülemezdi. Bu çeşit topluluklar arasında sık sık rastlanan görüntülerden bir başkası da savaştır. Savaş denilen davranışı ortaya çıkaran ruhsal, fizyolojik ya da coğrafi nedenleri araştırmak konumuzun dışında kalır. Yalnız savaşın toplulukların çatışması halinde en etkili ve başarılı biçimde yönetilmesi gereken bir durum olduğu kuşku götürmez. Savaşanların birey olarak yeterli olması, üstün savaş araçları ile donatılmış olması elbette önem taşır. Fakat bunlardan daha önemli olanı savaş yöneticilerinin niteliğidir. Gereğine göre en etkili savaş yöntemlerini seçen, birey ve birlikleri yerli yerinde kullanan, düşmandan birkaç adım ötesini düşünerek gidişini planlayan ve uygulayan odur. Bu nedenle savaşta kırılıp yok olmak istemeyen topluluklar bu buhran sıralarında kendilerini en yeterli biçimde yönetip başarıya ulaştıracak kişilerin belirip ortaya çıkmasını sağlamak zorundadır. Yukarıda belirtilenlerin dışında daha birçok ortakçıl gereksinmeler toplulukları içlerinde bu işleri en iyi biçimde yapabilen kişilerin otorite ve güdümünü kabullenmek zorunu duymuşlardır. Bunun sonucu olarak ilk bakışta hepsi birbirine benzer gözüken ilkel bireylerin kabile içindeki yerleri, önlemleri ve otoritelerinde önemli değişkenlikler görüyoruz. Sihirbaz ya da sağıtımcı olabilmek için yaşlılık, tecrübe zenginliği, töre ve törenleri iyi bilmek gibi nitelikler ön safta gelir. Bu gibi kişilerde beden gücü ve üstünlüğü önem taşımaz. Ama hiçbir zaman böyle bir kişi av veya savaş önderi olarak düşünülemez. Onlar için beden gücü, dayanıklılık, çeviklik, iyi silah kullanmak, cesaret, kurnazlık gibi niteliklere ihtiyaç duyulur. Ancak bunlardaki üstünlüğü ortaya koyabilenlerin güdümü benimsenir. Böylece topluluğun ortakçıl gereksinmeleri bireylerin doğal ve gelişmiş niteliklerine ve bunların eriştiği düzeye göre ihtisaslaşmasına ve onlara seçkin, üstün bir yer tanımaya zorunluluk duymuştur. Krallık ve soyluluğun doğuşu. İnsanın toplu yaşamının gelişiminin bir aşamasına kadar yukarıda belirtilen imtiyazlı iş ve mevkilere gelebilme ehliyetinin ortaya konması gerekiyordu. Avda, savaşta, sağıtım ve dinsel törenlerde yeterliğini ortaya koyup sivrilenler seçkin ve imtiyazlı işi üzerine alıyordu. Onlar bu yeterliliği yitirmeye ya da onlardan daha güçlüleri ortaya çıktıkça çeşitli yarışma ve savaşma yöntemleriyle yeni türeyen eskisinin yerini alıyordu. Aynı kümeste yaşayan tavukların gagalama düzeni üzerinde yapılan deneyler bu konuya biraz ışık tutmaktadır. Parantez aç, Gardner 1956. Parantez kapa. Her kümeste atılan yemi yemekte ve başka durumlarda tavuklar arasında sürekli bir öncelik sırası kurulduğu gözlenmiştir. En acar ve güçlü olan tavuk ötekileri gagalayıp kakıştırarak öne atılmakta ve payını önce almaktadır. Öteki tavuklar gagalama düzenindeki yerlerine göre onun yakınında ya da uzağında yer alarak paylarını sağlamaya çalışmaktadır. Gagalama düzeninin tabanındaki güçsüz tavuksa ancak artıklardan yararlanabilmektedir. Bu düzenin nedenlerini araştıranlar horoz ibiğinden sağlanan erkeklik hormonu ile deneyler yapmıştır. Bu hormondan gagalama düzeninin tabanındaki tavuklara aşılanınca saldırganlık durumunda bir değişme olduğu gözlemlenmiştir. Bu değişmede hormon verilen tavuk üst aşamalardakilerle yarışarak onları sindirmiş ve gagalama düzeninde köklü bir değişiklik sağlamıştır. Bu deney toplumsal yaşam ve düzende bazı fizyolojik etkenlerin de rolü olduğunu göstermektedir. Fakat deney dışında doğal yasalar, daha doğrusu kalıtımı aktaran genler bu tür biyolojik ve fizyolojik özelliklerin bireyler arasındaki dağılış düzenini etkilemektedir. Bu dağılımda bazı bireylerin hissisine imtiyazlı bir pay düşmektedir. Bazıları ise onların çok altında bir hisse ile yetinmek zorunda kalmaktadır. Bu açıdan üstünlüğü olanların bu üstünlüğün de yardımı ile çevre olanaklarından daha çok ve daha iyi biçimde yararlanabilmek imkanını elde etmektedir. Buna benzer durumları geyikler, kurtlar, filler gibi çeşitli yaratıkların sürülerindeki başkanlık ya da önderlik yetki ve görevinin bir bireyden başkasına geçişinde de görüyoruz. Herhalde toplumsal evrimin bir aşamasına kadar insan topluluklarında da yetkili ve imtiyazlıların görev değiştirmesi buna benzer bir yoldan olmuştur. Evrimin hangi aşamasında krallık, soyluluk, kast gibi kurumların belirme başladığı ve bu imtiyazlı görevlerin babadan evlada geçmesi esaslarının benimsenip yaygınlaştığı sorunu henüz gereği gibi aydınlatılamamıştır. Bu soru karşısında ileri sürülen yorumlar arasında akla en yakını şu olabilir. Kalıtımsal niteliklerin bir kuşaktan ötekine geçişinde yaygın olarak benimsenen ilke her şeyin kendi benzerini üretmesi gerçeğidir. Bu ilkeyi iki yoldan açıklayabiliriz. Bir yorum deveden devenin, fareden de farenin üreyeceğidir. Eskiden sanıldığı gibi bu türler arasında ruh göçü, parantez içinde tenasuh denen olayın gerçekliği yoktur. Bu türler arasında Darwin'in önerdiği milenyumlara dağılmış bir evrim bağı söz konusu olabilir. İkinci yorumsa, kalıtımla bir kuşaktan ötekine geçtiği bilinen boy, beden yapısı, renk, anlık gücü gibi niteliklere üstün düzeyde sahip olan ana babalardan dünyaya gelen yeni kuşakların da bu açılardan onlara benzemesi olanağının onlardan farklı olmaları ihtimalinden fazla oluşudur. Bu yüzden seçkin ve imtiyazlı görevleri elde eden üstün yetenekli ve üstün nitelikli bireylerden üreyecek olanların yerlerini doldurabilecek adaylar olması şansı yüksektir denebilir. Önemli olan başka bir gerçek de şudur. Kabile reisi, sihirbaz, sağıtımcı, avcı ya da savaşçının kulübesinde doğup onun çevresinde yetişen çocuğun gelişimi üzerinde yakın çevresinin etkisidir. Bugün bile bir doktor ya da mühendis babanın çevresinde doğan çocuk, duyu organları ile sağladığı ilk yaşamlardan başlayarak babasının meslek bilgisi, alışkanlıkları, tavırlarının etkisi altında kalmaya başlar. Oyun çağına girince baba mesleğine dönük oyunlar oynanır. Böylece yeni kuşak saptırıcı, olumsuz bazı etkiler söz konusu olmadığı takdirde daha küçük yaştan baba ya da annenin görev ve işi ile ilgili bilgi ve becerileri edinmeye girişir. Doğal nitelik ve yetenekleri de bu öğrenime kapabilecek düzeyde olduktan sonra bu hizmetler için en elverişli adayların onlar olacağını düşünmek yanlış olmayabilir. Fakat bu görev ve yetkilerin babadan evlada geçişinin ne zaman ve hangi nedenlerin etkisiyle kurumlaşıp yasalaştığını bilemiyoruz. Yalnız bazı eski düşünürler ve çağımızda L. Hollingworth (parantez içinde 1926) gibi bilginler bu durumu toplumun seçkin ve yetenekli kişilerini korumak için geliştirmiş bir tedbir olarak yorumlamaktadır. Yorumun gerçeklik durumu ne olursa olsun uzun yüzyıllar birçok toplumların bu soylu sınıf ya da yönetici kastlarca güdüldüğüdür. Yalnız üstün beyin gücünü toplumun koruması biçiminde yorumlanan bu kurum gene kendi yapısal ve görevsel yetersizlikleri yüzünden zayıflayıp çökmeye başlamıştır. Kast ya da sınıf sistemine göre düzenlenmiş ve yönetilmekte olan toplumların çoğunda yetki ve varlıkların babadan büyük erkek evlada geçmesi ilkesinin benimsendiğine değinilmektedir. Parantez içinde Hollingworth 1926.